Ayrım 23. Körlük. Jose Saramago. Sayfa 253. Kayar kapıyı itti. Aynı anda iki güçlü etki altında kaldı. İlki, zemine ulaşmak için içinden geçmesi gereken kopkoyu bir karanlıktı. İkincisi de, hava geçirmez denen ambalajların içinde korunmasına karşın yiyeceklerden gelen çok özel kokuydu. Bu kokuyu almasının nedeni, açlığın, insanın koku alma duyusunu son derece keskinleştirmesi, bu duyunun köpeklerinki gibi her türlü engeli aşacak hale gelmesiydi. Çöplerin arasındaki naylon torbaları toplamak için hemen geri döndü. Toplayacağı yiyecekleri içine koymak için bunlara gerek duyacaktı. Bu arada kendi kendine, götüreceğim şeyleri karanlıkta nasıl seçebileceğim diyordu. Omuz silkti. Bunu düşünmek saçmaydı. Aslında düşünmesi gereken şey, bu kadar zayıf düştükten sonra içi dolu çantada taşıyacak kadar güçlü olup olmayacağı, geldiği yere kadar nasıl geri döneceği olmalıydı. Aynı anda müthiş bir korkuya kapıldı. Kocasının bulunduğu yere geri dönmeyi başaramazsa ne yapardı? Sokağın adını biliyordu, unutmamıştı. Ama o kadar çok dönüp dolaşmıştı ki umutsuzluk elini ayağını bağladı. Sonra hareketsiz duran beyni sonunda ağır ağır çalışmaya başlamış gibi kendini bir kent planının üzerine eğilmiş, parmaklarıyla en kısa yolu ararken gördü. İki değil de dört gözü vardı sanki. Onu planı incelerken izleyen iki göz ve planı gören, planın üzerinde de gideceği yeri gören başka iki göz. Koridor hala boştu. Bu onun için şans olmuştu. Çünkü yaptığı keşfin heyecanına kapılıp kapıyı kapamayı unutmuştu. Şimdi kapıyı özenle kapadı. Böylelikle de mutlak bir karanlığın içinde kaldı. Dışarıdaki körler kadar kördü. Aradaki fark yalnızca renk farkıydı. Tabii siyahı ve beyazı gerçek birer renk olarak düşünürsek. Duvara sürtünerek merdivenini inmeye başladı. Burası hiç kimsenin bilmediği bir yer değilse ve aşağıdan yukarı çıkan biri varsa sokakta gördüğü insanlar gibi yapacaklar. Biri duvara yapışık olarak güvenle ilerlemeyi sürdürecek. Öteki de duvardan bir an için ayrılarak karşıdan gelenin belirsiz kütlesine sürtünerek geçecek. Bu arada saçma bir akıl yürütmeyle duvarın bittiğini düşünecekti. Aklımı yitiriyorum galiba diye düşündü. Işıksız, kapkaranlık bir deliğe inmekte oldu ve aşağıda ışık bulma umudun da olmadığı için böyle bir şeyin başına gelmesi için yeterince neden vardı. Bu antrepolar genelde ne kadar derin, Allah bilir. Birinci sahanlığa indim. Körlüğün ne demek olduğunu artık biliyorum. İkinci sahanlık. Şimdi bağıracağım, bas bas bağıracağım. Üçüncü sahanlık. Karanlığın yüzüne yapışmış kalın bir hamurdan farkı yok. Gözleri katrandan birer top sanki. Aşağıda beni ne bekliyor acaba? Sonra aklına bir başka düşünce geldi. Daha da ürkütücü bir düşünce. Çıkış merdivenini sonradan nasıl bulacağım? Birden gelen bir baş dönmesi, düşmemek için olduğu yere çökmeye zorladı onu. Yarı baygın durumda mırıldandı. Temiz zeminden söz ediyordu. Temiz bir zemin. Hayran olacak bir şey gibi geliyordu ona. Yavaş yavaş kendine geldi. Midesinin derin bir yerinde bir sancı vardı. Bu yeni bir şey değildi. Ne var ki şu anda bedeninde midesinden başka organ yokmuş gibi geliyordu ona. Öteki organları da yerinde duruyordu kuşkusuz. Ama hiçbir varlık belirtisi göstermiyordu. Yalnızca kalbi, evet kalbi davul gibi güm güm vuruyor, karanlığın içinde durmadan atıyordu. Karanlıkların ilkinin içinde, anasının karnında atmaya başlamıştı ve içine girdiği bu son karanlıkta duracaktı herhalde. Plastik torbalar hala elindeydi. Onları elinden bırakmamıştı. Şimdi yapacağı şey ise onları bir güzel doldurmaktı. Bir antrepo, içinde hayaletleri ve ejderhaları barındıran bir yer değildir. Yalnızca her yer karanlık. Karanlık da insanı ne ısırır ne de ona saldırır. Merdivene gelince onu nasıl olsa bulurum. Bu deliği baştan başa dolaşmak zorunda kalsam bile. Kararlıydı. Ayağa kalkacağı sırada körlerden daha kör olduğunu anımsadı. En iyisi onlar gibi hareket etmekti. Eli bir şeye dokununcaya kadar emekleyerek ilerleyecekti. Erzaklarla dolup taşan raflar ne tür yiyecek olursa olsun yeter ki olduğu gibi tüketilebilsin, pişirmek, hazırlamak gerekmesin. Boşa geçirecek zaman yok artık. Birkaç metre ilerlemişti ki bu kez yeni bir korku sardı içini. Yanılıyordu belki. Belki de önünde karanlığın içinde ağzını açmış onu bekleyen bir ejderha vardı. Ya da bir hayalet onu ölülerin korkunç dünyasına götürmek üzere elini uzatmıştı. Ölülerin ölmesinin sonu gelmiyordu. Çünkü birileri gelip onları yeniden yaşama döndürüyordu. Sonra sonsuz bir hüzün içinde ve yazgısına boyun eğmiş biçimde bulunduğu yerin bir erzak deposu olmadığını, bir garaj olduğunu düşündü. Hatta burnuna benzin kokusu gelirmiş gibi oldu. İnsan aklı kendi yarattığı canavarlara teslim olacak kadar ileri gidebiliyordu. Bu arada eli bir şeye değdi. hayaletin yapışkan parmaklarına değil, ejderhanın alev saçan dilinin ya da ağzına da değil, parmakların ucunda bir madenin soğukluğunu duyumsadı. Dikine duran, kaygan bir yüzey ve bunun madeni bir rafın dikmesi olduğunu sezdi. Aslında buna dikme dendiğinde bilmiyordu. Oralarda buna benzer yatay, başka dikmeler de olması gerektiğini düşündü. Genellikle öyle olurdu. Şimdi bilmesi gereken yiyeceklerin nerede olduğuydu. Burada değil, koku yanıltmıyor. Burada burnuna deterjan kokusu geliyor. Çıkış merdivenini bulmakta zorluk çekeceğini aklından silerek, raflar arasında dokunduğu şeyleri elleyerek, koklayarak, sallayarak ilerlemeye başladı. Karton ambalajlar vardı. Küçük, orta boy, büyük şişeler, konserve kutusu olması gereken kutular, çeşitli kaplar, tüpler, küçük paketler. Torbalardan birini rastgele doldurdu. Bütün bunlar yiyecek maddesi mi acaba diye sordu kendi kendine kaygıyla. Başka raflara geçti ve ikinci rafın üzerinde beklediği mucize gerçekleşti. Nereye uzattığını bilmediği için eli bir şeylere çarptı ve yere bir sürü küçük kutu düştü. Yere çarptıklarında çıkardığı sesi duyduğunda doktorun karısının neredeyse kalbi duracaktı. Bunlar kibrit diye düşündü. Heyecandan titreyerek eğildi, yeri elleriyle yokladı ve buldu. Bu, başka hiçbir kokuyla karıştırılamayacak bir kokuydu ve kutu sallandığında birbirine çarpan kibrit çöplerinin çıkardığı ses, kapağın sürülerek açılması, kibrit çöplerinin fosforlu ucu, bu ucun kutunun pürtüklü kenarına sürtülmesi ve sonunda küçük bir alevin belirmesi. Bu alevin sisler içinde parlayan bir yıldız gibi donuk bir ışıkla çevreyi aydınlatması. Tanrım, ışık denen bir şey varmış. Benim de onu görebilecek gözlerim. Yaşasın, ışık. Aradıklarını bulup toplaması bundan böyle daha kolay olacak. Doktorun karısı işe kibrit kutularını toplamakla başladı. Neredeyse bir torba kibrit topladı. Hepsini götürmeye gerek yok diyordu sağduyusu. Sonra yanan kibritlerin titrek alevinde rafları görmeye başladı. Şurası burası derken torbalar çabucak doldu. İlk torbayı boşaltmak gerekiyordu çünkü içinde yararlı hiçbir şey yoktu. Ötekilerde ise tüm kenti satın alacak kadar zenginlik vardı. Değerler arasındaki farkın bizi yanıltmaması gerekir. Unutmayalım ki kralın biri bir gün krallığını tek bir ata değişmiş, aynı kral açlıktan ölürken bu torbalardan birini görseydi kim bilir neler verirdi. Merdivenler orada sağ tarafta. Doktorun karısı yine de önce yere oturdu, elindeki paketin içinden bir sosis çıkardı, içinde dilimli esmer ekmekler bulunan bir paketi açtı, yanına da bir şişe su açtı ve bunları pişmanlık duymaksızın yedi. Karnını doyurmasaydı, topladığı bütün bu yiyecekleri yerden kaldırmaya gücü olmayacaktı. Bitirince torbaları kollarına aldı. Üçünü bir koluna, üçünü de öteki koluna. Sonra ellerini kaldırarak kibriti yaktı ve kibritlerin ışığında merdivenin başına kadar ilerledi. Zorlukla yukarı çıkmaya başladı. Yedikleri daha olduğu gibi midesinde duruyordu. Kaslarına ve sinirlerine ulaşması için zaman gerekiyordu. En dirençli çıkan organı yine beyin olmuştu. Kayar kapı ses çıkarmadan açıldı. Koridorda birileri varsa ne yaparım diye düşündü doktorun karısı. Ortalıkta kimse yoktu ama o yine ne yaparım dedi kendi kendine. Kapının girişine vardığında geriye dönüp koridorun dibinde bir kapı var. Aşağıya antrepoya bir merdiven iniyor. İçeride yiyecekler var. Yararlanın, kapıyı açık bıraktım diye bağırabilirdi. Bunu yapabilirdi ama yapmadı. Kapıyı omzuyla iterek kapadı ve kendi kendine yapacağı en iyi şeyin susmak olduğunu söyledi. Bunu yaptığında olacakları bir düşünün. Körler oraya deliler gibi üşüyecek, ortalığın deliler evindeki yangından bir farkı kalmayacaktı. Merdivenlerden yuvarlanacak, arkadan gelenlerin ayakları altında kalıp ezilecekler. Bu kez de arkadan gelenler tökezlenip düşecekti. Çünkü ayağını sağlam bir basamağa basmak ile kımıldayıp kayan bir bedenin üzerine basmak arasında fark vardı. Ayrıca yiyecekler tükendiği zaman yeniden gelip alabilirim diye düşündü. Torbaları yerden kaldırdı, derin bir soluk aldı ve koridorda ilerlemeye başladı. Kimse onu görmezdi. Ne var ki yediği o sosis. Ne salak kadının ben, o sosis arkasında bırakacağı kokudan bir iz olacak. Dişlerini sıktı, elindeki torbaları sıkı sıkı tuttu. Koşmam gerek dedi. Dizine cam batan körü anımsadı. Benim de başıma aynı şey gelirse, ben de dikkatsizlikle bir cam parçasına basarsam diye düşündü. Söylemeyi unuttuk. Kadıncağızın ayağında ayakkabı yoktu. Öteki körlerin yaptığı gibi kentteki bir ayakkabı mağazasına gitmeye vakit bulamamıştı daha. Onlar zavallıydı, görmüyordu ama dokunarak kendilerine iyi ayakkabılar seçebilirdi. Koşması gerekiyordu ve koştu. Başlangıçta körlerin oluşturduğu grupların arasından kıvrılıp onlara dokunmamaya çalışarak koşmaya çalıştı. Ne var ki bu onu daha yavaş ilerlemeye, Zaman zaman da yönünü bulmak için sosisin kokusu çevreye yayılacak kadar uzun süre durmaya zorluyordu. Koku denen şey yalnızca hoş kokulardan ibaret değildi tabii. Körlerden biri birden bağırdı. Burada sosis yiyen kim? Bunun üzerine doktorun karısı her türlü önlüğünü bir yana bırakarak çılgınca ileri atıldı. İnsanlara çarpıyor, onları itiyor, yere deviriyor, canını kurtarmaya çalışıyordu. Ne var ki bu hiç de eleştirilmeyecek bir davranış sayılmazdı. Çünkü zaten mutsuz olan kör insanlara böyle davranmak hiç de doğru değildi. Kendini sokağa attığında şakır şakır yağmur yağıyordu. Böylesi daha iyi diye düşündü. Soluk soluğa, titreyen bacaklarla koku çevreye daha zor yayılır. Biri belden yukarısını yarı yarıya örten son kumaş parçasını da yırtmıştı. Böylece göğüsleri bütünüyle meydana çıkmıştı ve gökten düşen suyla kutsal bir temizlik yaparcasına yıkanıyordu. Önemli bir deyiş bu. Ama halka önderlik eden özgürlük tablosunu da andırmıyordu. Çünkü ağzına kadar dolu çantalar o kadar ağırdı ki o tabloda bayrağı havaya dikmiş kadın gibi yukarı kaldırmasına olanak yoktu. Bu durumda pek sakıncasız sayılmaz çünkü çantalardan çıkan kokular uzun süreden beri kendilerine bakacak, onları besleyecek sahiplerinden ayrı kalmış köpeklerin burun hizasında yayılıyordu. Çok da köpek vardı ortalıkta. Öyle ki doktorun karısının ardında neredeyse koca bir sürü oluşturdular. Köpeklerden birinin aklına plastik çantanın ne kadar dayanıklı olduğunu anlamak için dişlerini geçirmek gelmeyeceğini umalım. Tufanı andıran, böyle bir yağmur yağarken insanların yağmurun dinmesini beklemek için saçak altına sığınmaları beklenir. Ama hiç de öyle değil. Her yerde ağızlarını havaya açmış, susuzluklarını gideren, bedenlerin her yanını ıslatan körler görülüyor. Daha ileri görüşlü, özellikle de daha mantıklı olan bazıları da ellerinde tuttukları kovaları ve kapkacağı bereket yağan göğe kaldırıyorlardı. Böylelikle Tanrı'nın rahmetinin susamışlardan esirgemediği bir kez daha gözler önüne seriliyordu. Doktorun karısı evlerin musluklarından bu kutsal sıvının bir damlasının bile akmayacağını düşünememişti. İşte size uygarlığın kötü taraflarından biri. İnsan evinde musluğundan sürekli akan suyun rahatlığına alışıyor ve bunun gerçekleşmesi için birilerinin dağıtım vanalarını açıp kapaması gerektiğini, bentler, barajlar kurularak elektrik enerjisi elde etmek gerektiğini, suyun debisini düzenleyen, havuzların dolmasını sağlayan bilgisayarlar gerektiğini, bütün bunları yapmak için de gören gözler gerektiğini unutuyor. Gözümüzün önündeki şu tabloyu görmek için de gören göz gerek. Sel götüren bir sokakta çürümüş çöplerin, insan ve hayvan pisliklerinin ortasında elinde plastik torbalarla ilerleyen bir kadın, sağa sola rastgele bırakılmış, halkın hizmetine sunmuş yolu tıkayan otomobiller, kamyonlar, bazılarının tekerleklerin çevresinde daha şimdiden otlar bitmeye başlamış ve körler, yüzlercesi, gözlerini ve ağızlarını beyaz gökyüzüne doğru kaldırmış körler, insan böyle bir gökyüzünden yağmur yağacağına bile inanamıyor. Doktorun karısı sokak adlarını okuyor, bazılarını anımsıyor, bazılarını unutmuş ve bir an geliyor, yolunu şaşırdığının, kaybolduğunun farkına varıyor. Kayboldu, buna hiç kuşku yok. Boyuna dönüp durduğunda sokakları tanıyamıyor, adlarını anımsayamıyordu. Sular akan, çamura bulanmış yolun üstünde kendini umutsuzluk içinde bıraktı ve gücünü, tüm gücünü yitirmiş olarak hıçkırıklara boğuldu. Çevresini köpekler sardı. Torbaları kokluyorlar ama fazla iştahlı değiller. Yemek vakitlerini geçirmişler sanki. Köpeklerden biri kadının yüzünü gözünü yalıyor. Daha küçücük bir yavruyken gözyaşlarını yalama alışkanlığı edinmiştir belki. Kadın başına dokunuyor onun. Elini ıslak boynunda gezdiriyor ve ona sıkıca sarılarak göz pınarlarında kalan son yaşları da boşaltıyor. Sonunda başını yerden kaldırdığında gezginlerin tanrısına şükürler olsun ki kocaman bir plan vardı gözlerinin önünde. Hani şu belediyelerdeki turizm bürolarının kent merkezlerine astığı, genel olarak turistlere hizmet için düşünülmüş, onlara nereye geldiklerini, nerede bulunduklarını gösteren kent planlarından. Artık herkesin kör olduğu düşünecek olursa bunun için harcanan paranın iyi yere gitmemiş olduğu apaçık ortaya çıkar. Ama sonuçta sabırlı olmak, zamanı zamana bırakmak gerekir. Bir defa şunu öğrenmiş olmamız gerekir ki yazgının kendi amacına ulaşabilmesi için çok dönüp dolaşması gerekir. Bu kadıncağıza şu anda nerede olduğunu bildiren o planın vaktiyle oraya neden konulduğunu ancak yazgı dediğimiz şey bilebilirdi. Sandığı kadar uzakta değildi. Yalnızca başka bir yöne sapmıştı. Meydana kadar şu sokaktan ilerleyeceksin. Oraya vardığında soldan iki sokak sayacaksın. Sonra sağdaki ilk sokağa sapacaksın. Aradığın sokak işte orası. Numarayı unutmamışsın. Köpekler arkada kalmıştı. Dikkatlerini dağıtan bir şey olmuştu herhalde ya da yaşadıkları mahalleye o kadar alışmışlardı ki oradan ayrılmak istememişlerdi. Kadını yalnızca akan gözyaşlarını yalamış olan köpek izliyordu. Yazgının kadın ile plan arasında böylesine iyi ayarladığı bu karşılaşma olasılıkla bir köpeğin varlığını da gerektiriyordu. Gerçek olan bir şey varsa o da kadınla köpeğin mağazaya birlikte girmesiydi. Gözyaşı yalayan köpek içeride ölü gibi hareketsiz yatan insanların bulunmasına hiç şaşırmadı. Buna alışıktı. Kimi zaman insanlar onun yanlarında yatmasına ses çıkarmıyordu. Kalkma saati geldiğinde de neredeyse hepsi canlanıyordu. "Uyuyorsanız kalkın, yiyecek getirdim size," dedi doktorun karısı. Ama daha önce sokaktakilerden kimse söylediklerini duymasın diye kapıyı kapamıştı. Başını ilk kaldıran şehla çocuk oldu. Yapabildiği tek hareket de buydu. Çok halsizdi. Ötekilerin harekete geçmesi biraz daha uzun sürdü. Düşlerinde taş olduklarını görüyorlardı ve taşların uykusu da ne kadar ağırdır bilirsiniz. Tarlalarda şöyle bir gezecek olsanız bunun farkına varırsınız. Taşlar orada toprağa yarı gömülmüş olarak uyur. Uyanmak için neyi beklediklerini bilemezsiniz. Öte yandan yemek sözcüğünün de büyülü bir gücü vardır. Özellikle bomboş mideler için. Gözyaşı yalayan köpek bile bizim konuştuğumuz dille hiç ilgisi olmadığı halde bu sözcüğü duyduğunda kuyruğunu sallamaya başladı. İçgüdüsel olarak yaptığı bu hareket, ona ıslanmış köpeklerin kaçınılmaz olarak yaptıkları şeyi henüz yapmadığını, şiddetle silkinerek üzerindeki suyu çevreye saçmadığını anımsattı. Bunu yapmak köpekler için kolay, derilerini üzerlerine birer palto gibi giymişler sanki. Gökyüzünden doğrudan yere inerek köpeğin tüylerinin arasında biriken kutsal suyu yüzlerine serpinti halinde yiyince taşlar giderek insana dönüşmeye başladı. Bu arada kadın da getirdiği plastik torbaları tek tek açarak bu dönüşme katkıda bulunuyordu. Torbaların içindekilerin hepsi kokusunu çevreye yaymıyordu. Ama soylu bir dil kullanmış olmak için şöyle ifade edelim, bir parça kuru ekmekten yayılan nefis koku, yaşamın özü hatta ta kendisi sayılabilirdi. Sonunda hepsi uyandı. Hepsinin elleri titriyor, yüzleri kaygılı. Bu arada doktor, gözyaşı yalayan köpeğin biraz önce yaptığı gibi kim olduğunu ve ne yapması gerektiğini anımsıyor. Dikkat, çok yememeliyiz. Bu bize dokunabilir, diyor. Bize dokunan şey yalnızca açlık, diyor birinci kör. Doktorun sözünü dinle bakalım, diye karşılık veriyor karısı. O da susuyor ve hınçla şunları düşünüyor. Bu adam da her boku bildiğini, gördüğünü sanıyor. Oysa bu hiç de doğru değil. Özellikle de doktorun en az onlar kadar kör olduğu düşünecek olursa, bunun kanıtı adamcağızın karısının memelerinin açıkta olduğunu bile fark edememesi. Kadın örtünebilmek için onun ceketini istemek zorunda kaldı. Bunun üzerine öteki körler onun bulunduğu yöne baktılar. Ama geç kalmışlardı. Başlarını daha önce döndürmeleri gerekiyordu. Oturup hep birlikte yemek yerken kadın başından geçenleri anlattı. Başına gelen her şeyi ve kendi yaptıklarını tek tek anlattı. Atladığı tek şey çıkarken antreponun kapısını kapattığıydı. Bunu yaparken kendini ikna etmek için kullandığı insancıl düşüncelerin doğru olduğundan emin değildi. Buna karşın dizine cam saplanan körü anlattı. Herkes kahkahalarla güldü. Yok, hayır, herkes değil. Gözü siyah bantlı yaşlı adam şöyle bir gülümsedi yalnızca. Şehla çocuğa gelince o yalnızca çenelerinin yemek yerken çıkardığı sesi duyuyordu. Gözyaşı yalayan köpek de kendi yiyecek payını aldı ve borcunu birisi gelip kapıyı şiddetle sarstığında ona bol bol havlayarak ödedi. Yabancı fazla üstelemedi. Sokaklarda kuduz köpeklerin dolaştığı söyleniyordu. Ortalık yeniden sakinleşti. Herkes ilk açlığını bastırdığında doktorun karısı yağmurun yağıp yağmadığını anlamak için mağazanın kapısına çıkan körden söz etti. Sonra şu sonuca vardı. Söyledikleri doğruysa evlerimizi bıraktığımız gibi bulacağımızdan emin olamayız. Kapısından içeri girebileceğimiz bile kuşkulu. Evden ayrılırken anahtarın yanına almayı unutanların düşünüyorum ya da kaybedenleri. Biz örneğin anahtarımız yanımızda değil, yangında kaybettik. Yıkıntıların arasında arayıp bulamayız. Bunları söylerken alevlerin makası sardığını, önce üzerinde kurumuş kanların yandığını, sonra saplarının sivri uçlarının ısındığını, köpürür gibi olduğunu, yavaş yavaş yumuşayıp büküldüğünü, biçimsiz hale geldiğini görür gibi oldu ve bu haliyle o sivri uçların birinin boğazını delip geçmiş olduğuna inanmak güç olacak ve yangın yapacağını yapıp bittiğinde erimiş tek bir kütle haline gelen maden parçalarının hangisinin makas, hangisinin anahtar olduğunu ayırt etmek çok zor olacak. Anahtarlar bende, dedi doktor, yırtık pırtık pantolonun belindeki küçük cebe üç parmağını zorlukla sokarak üzerinde üç anahtar bulunan bir halka çıkardı. Bu anahtarlar nasıl oluyor da senden çıkıyor anlamıyorum. Onları deliler evinde kalan seyahat çantamın içine kendi ellerimle koymuştum. Onları oradan aldım. Kaybolur diye korkuyordum. Her zaman üzerinde taşırsam güvende olacaklarını düşündüm. Ayrıca bu bir bakıma benim günün birinde evimize döneceğimiz olan inancımı pekiştiriyordu. Anahtarımızın olması iyi ama gittiğimizde kapıyı ardına kadar açık bulabiliriz. Belki de hiç dokunmamışlardır. Kısa bir süre için ötekilerin varlığını unutmuşlardı ama şimdi herkesin anahtarını ne yaptığını öğrenmek gerekiyordu. İlk konuşan koyu renk gözlüklü kız oldu. Can kurtaran beni almaya geldiğinde annemle babam evde kaldı. Daha sonra ne oldular bilemiyorum. Sonra sıra gözü siyah bantlı yaşlı adama geldi. Gözlerim kör olduğunda evdeydim. Kapıya vuruldu. Ev sahibi hasta bakıcıların beni aradığını söyledi. Anahtarlarımı düşünmenin vakti değildi. Geriye birinci körün karısı kalmıştı ama o, bilmiyorum, anımsamıyorum dedi. Aslında biliyordu ama birdenbire kör oluverdiğini anladığında çığlıklar atarak evden dışarı çıktığını, komşuları çağırdığını, apartmandaki kadınların ona yardıma koşmaktan kaçındıklarını, aynı felaket kocasının üstüne çöktüğünde çok soğukkanlı, çok yazgıcı davrandığı halde şimdi deliler gibi sağa sola saldırdığını, evinin kapısını açık bırakıp dışarı fırladığını, kolundan yakalayıp götürdüklerinde de kapısını kapatıp gelmek için bir dakika izin istemeyi aklın ucundan bile geçirmediğini açığa vurmak istemiyordu. Şehla çocuğa anahtarın nerede olduğunu kimse sormadı. Zavallı çocuk nerede oturduğunu bile anımsamıyor. Bunun üzerine doktorun karısı dudaklarına koyu renk gözlüklü genç kızın eline değdirdi. Senin evinden başlayacağız dedi. Bulunduğumuz yere en yakın ev seninki ama önce üstümüze ve ayağımıza giyecek bir şeyler bulmalıyız. Böyle pis ve dökülen giysilerle ortalıkta dolaşamayız. Ayağa kalkacağı sırada karnını tıka basa doyurmuş Şehla çocuğun yeniden uyuduğunu fark etti. Dinlenelim dedi. Uyuyalım biraz. Başımıza ne gelecekse daha sonra gelsin. Islak eteğini çıkardı. Sonra ısınmak için kocasına sokuldu. Birinci körle karısı da aynı şeyi yaptı. Sen misin diye sordu adam ona. Kadın evini anımsıyor ve acı çekiyordu. Avut beni demedi ona ama adam bunu düşünmüş gibi davrandı. Buna karşın koyu renk gözlüklü genç kızın bir kolunu gözü siyah bantlı yaşlı adamın boynuna hangi duygular içinde attığını bilemiyoruz. Gerçek olan bu hareketi yapmış olması ve ikisi de öylece kaldılar. Kadın uyudu. Adam gözünü kırpmadı. Köpek kapının önüne girişi engelleyecek biçimde uzandı. Yalayacak gözyaşı bulamadığı zaman bayağı hırçın ve söz dinlemez bir hayvan oluyor. 23. ayrımın sonu sayfa 264.